Ayrım 22, sayfa 254. Sıradan bir stüdyoya sütunlu bir dekor uydurulmuş, hamamı andıran bir sandalyenin önüne bir üçgen sehpa konulmuş, üzerine de turuncu bir telefon oturtulmuştu. Bir an o alçak sandalyeye yerleşti. Batı televizyonlarında izleyip durduğu programcılara hiç benzemeyen bir tempoda nereye bakacağını, elleri nereye koyacağını tam bilemeden, öndeki notlara baka baka ağır ağır konuştu. 32. gün adını izah etti, programı tanıttı, ele alacakları konuları özetledi. Heyecanı her halinden belli oluyordu. Açılış anonsunun sonunda tam o hallettim derken Musa'nın sesini duydu. Çok güzel oldu baba, baştan alıyoruz bir daha. Bir daha söyledi aynılarını. Yine aynı uyarı. Harika oldu bir daha. Defalarca tekrarlandı bu. Sonunda bir anonsun ortasında birden hangar şeklindeki stüdyonun dev kapıları açıldı. İçeri büyük bir kamyon üzerinde 8-10 işçi girdi. Bizimkiler ne oluyor demeye kalmadan işçiler 32. günün dekorunu sökmeye başladılar. Baştan ala ala stüdyonun kendilerine ayrılan süresini doldurmuş, 10 dakika taşmışlardı. Şimdi sıradaki programın dekoru yerleşecekti. Yalvar yakar bir 10 dakika daha istediler. Bir an son anonslarını bitse de söksek havasında sırtarak kendisini izleyen ve Belçikalı işçilerin huzurunda yaptı. İlk program böyle tamamlandı. İşin asıl acıklı yanı şuydu ki yayına daha 15 gün vardı. Yayıncılıkta olmayacak bir iş yapıp bir haber programını 2 hafta önce çekmişlerdi. Ali Kırca ve Musa Çüzen çekim bandından alıp Ankara'ya döndü. Talip Korkmaz'la montaja girdiler. Bir an içi içini yiyerek ne çıkacağını beklemeye koyuldu. Nihayet 1 Ekim 1985 Salı gecesi saat 20.45'te ilk 32. gün yayına girdi. Bir an Brüksel'de ilk programı izleyememenin tedirginliğiyle gözü saatte kıvrılıp duruyordu. Dynamo Türkiye'yi kayınvalidesine telefon etti. Cemile Hanım televizyonun hoparlörlerine dayadı. Brüksel'deki kızıyla damadına dinletti. Nihayet programın bittiği dakika telefonu çaldı. Heyecanla açtı. Arayan Hasan Cemal'di. Oğlum harika olmuş, çok beğendim, devam et dedi Cemal. Ardından Altan Öymen ve Ali Karacan tebrik etti aradı. Milliyet'in arayıp tebrik ettiler. En önemlisi Ülkü Kuranel arayıp kutladı. Tebrik ederim, çok beğeni telefon aldık. Bir kere bulaştınız. Artık siz bu işten kurtulamazsınız dedi. Bir an bir yıldan fazla süreceğini düşünmüyordu. Programı sonradan banttan izlediğinde pek beğenmeyecek. O ilk anons 32. günün 25. yıl dönümünde dev ekranda gösterildiğinde ise utançla yüzünü kapatacaktı. Bir an potansiyeli görmüştü. Bir ay hazırlandıktan sonra ikinci programda atağa kalktı. Türkiye'ye ziyaret hazırlığında olan NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'dan program için randevu aldı. Brüksel'de akredite bir televizyoncu için pek de zor bir iş değildi bu ama TRT standartlarında büyük olaydı. Program Carrington'ın Türkiye'ye ayak bastığı gün 5 Kasım Salı 20.45'te yayınlandı. TRT'de pek alışkın olunmadığı biçimde bir Türk gazeteci karşısına NATO'nun genel sekreterini almış, bacak bacak üstüne atarak Türk-Yunan ilişkilerindeki NATO'nun tavrını sorguluyor. Bir gün Türkiye'ye yeter artık derse ne olur diye soruyor, dehşete düşeriz cevabını alıyordu. Biri ilkti ve ilk olmak bir anda motive eden en büyük özellikti. Aslında NATO koridorlarında her gün karşılaştığı adama normal bir gazetecinin sorması gereken soruları sormuştu. Büyütecek bir şey yoktu. İşi büyüten kendi aktifliği kadar TRT'nin pasifliğiydi. 12 Eylül'de en değerli kadrolarını sürgüne yollayan, kapının önüne koyan TRT işler acısı haldeydi. Bu kısırlık bir andın her yaptığını daha değerli ve göz kamaştırıcı hale getiriyordu. Üstelik devlet televizyonuna program yapıyor olmanın eşsiz bir avantajı vardı. Türkiye'yi ziyaret edecek veya Türkiye'den ziyaretçi arayacak yabancılar görüşme öncesi bir kamu yayıncılık kuruluşundan mesaj vermeyi tercih ediyordu. Bir andın onlara ulaşması için biraz gazetecilik sezgisi, birkaç cümlelik mantıklı bir başvuru dilekçesi ve azıcık sabır yetiyordu. Diyelim Türk Başbakanı Fransa'ya gidecekse bir an bunu aylar öncesinden haber alıyor, Fransız Başbakanından randevu istiyor, Fransız işçileri Ankara'daki elçiliğe soruyor, onlar da bir mesaj verilse iyi olur, doğru adres de budur derse röportaj gerçekleşiyordu. Ancak TRT kapıları açan bir anahtar olduğu kadar kapıları kapatan bir kilit de aynı zamanda. Bir an bunu daha 3. programda anladı. Kasım ayında dünyanın gündeminde Reagan-Gorbaçov zirvesi vardı. Yıldız Savaşları projesini görüşeceklerdi. Bir an da bu konuyu işlemeye karar verdi. Hem de Amerikan-Sovyet zirvesine 2 yıla yakın süredir büro kurduğu Moskova'dan bakacaktı. TRT için bu kadarı bile devrim sayılırdı ama bir an fazlasını yaptı. Sovyetlerin hükümet sözcüsü Lomeyko'dan ABD'nin Yıldız Savaşları projesine dahil olmayan tehlikeli olur diye bir demeç aldı. Sokağa çıkıp sıradan Ruslarla konuştu. Kızıl Meydan'da Lenin Mozolesi'nin önünde anonslar çekti. Heyecan içinde Türkiye'ye döndü. Başına gelebilecekleri tahmin ettiğinden dosyanın içine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürün'ün o dönem yaptığı Moskova gezisinden görüntüler sıkıştırdı. Ama bu onu kurtarmaya yetmedi. TRT denetimi Lomeyko'nun sözlerine Rus propagandası diye engel oldu. Grant buna hazırlıklıydı. Hemen dışişlerini devreye soktu. Bakanlık sözcüsü Yalım Eral TRT'ye gelip programın bandını izledi. Yayında bir sakınca görmedi. Ama bitmemişti. Bandın bir kopyası da aman bir sorun çıkmasın diye Genelkurmay'a gönderilmişti. Genelkurmay hiç olmadık bir yere takıldı. Lenin Mozolesi'nin önünde kaz adamıyla nöbet değişimi yapan Rus askerler çok besili görünüyor dedi. Anlaşılan bunun NATO'nun güney kanadında moral bozukluğu yaratmasından çekiniyordu. Brand'ın sabrı orada taştı. Yayınlamıyorsanız bırakıyorum dedi. Band'ı bırakıp çıktı. Çekeceği benzer desteğin ilkiydi bu. Sonuç verdi ve band besili Rus askerleri dahil eksiksiz yayına girdi. Ancak yerine çekeceği çilelerin ilkini de o dosya sayesinde tanıyacak. Ertesi günden itibaren sağcı basının devlet televizyonunda komünizm propagandası yaptı şeklinde saldırılarına muhatap olacaktı. Ama Brandt yılmadı. Tersine kamçılandı. Çıtayı daha yükseğe çekmeye karar verdi. Ocak programı için FKÖ lideri Yasir Arafat'a başvurdu. Uzun bir bekleyişin ve maceralı bir yolculuğun ardından gizli sığınağında görüştü Arafat'la. Müthiş bir söyleşi yaptı. FKÖ lideri devlet televizyonundan gelen söyleşi teklifinin Türk dış politikasında bir değişiklik sinyali olduğunu sanarak haklı mücadelelerini uzun uzun anlattı ve sözlerini bağlarken duygusallaşıp Sayın Brandt dedi. Bir gün mutlaka seninle birlikte Kudüs'te namaz kılacağız. Bunları söylerken gözlerinden bir damla yaş süzülmüştü. Harikulade bir sahne. Nefis bir yayıncılık örneğiydi. Brandt müthiş bir röportaj yapmanın keyfiyle kalkmak üzereydi ki hemen arkasındaki kameraman kulağına eğildi ve acı haberi verdi. Abi mikrofonun kablosu çıkmış. Son bölümün sesini alamadık. Sanki kaynar su döküldü Brandt'ın başından aşağı. Kulaklarına inanamıyordu. Resim. Brandt'ı Yasir Arafat'la onun sığınağında iki koltukta yan yana oturmuş bir halde Brandt'ın elinde soru kartıyla röportaj yaparken görüyoruz. Sen ne dediğinin farkında mısın diye döndü kameramana. Ama gayet rahattı. Üzülme abi. Söylesen bir daha anlasın. Bunlar alışkındır. Öfkeden alı al moru mor halde Arafat'a döndü Brandt. Durumu izah etti. Son bölümü yeniden çekmeniz gerekeceğini söyledi. FKÖ lideri anlamıştı zaten. Peki çekelim dedi. Duygusal haline döndü. Haklı mücadelelerini anlattı ve sonunda bir gün seninle birlikte Kudüs'te namaz kılacağız deyip gözyaşını döktü. Brandt bu büyük liderin mücadele direnci kadar aktörlük gücünden de etkilenmişti. Yıllar sonra Filistin halkının mücadelesine verdiği destekten dolayı Arafat tarafından onursal nişanla ödüllendirilecekti. Bu noktada kısa bir mola verip kitabın kahramanıyla yazarının tanıştığı günden bahsedeyim. 1986 başına kadar 32. günün sadık izleyicisi haline gelmiştim. Televizyon tahsil etmiş bir gazeteci olarak 32. günün performansından en çok etkilenen seyircilerden biriydim. Programın alışkanlık yaratmasına ve yayınlandığı geceler sokakların boşalmasına şahittim. Mart ayında Londra'da eğitimdeyken uğradığım BBC Türkçe servisinde tesadüfen Mehmet Ali Brandt'a karşılaşıp tanıştım. Yakından izlediğim bu gazeteciyle 7 sene birlikte çalışacağım, ömür boyu dost kalacağım ve ileride biyografisini yazacağım aklımın ucundan bile geçmiyordu. 32. gün biz genç televizyonlar için TRT'nin kalıplarını kırdığı, kıran, istenirse neler yapabileceğini kanıtlayan, resmi kanalın seyircisini ağır uykusundan uyandıran programdı. Bu özelliği sayesinde bütün gazetecilik ödüllerini topluyor, izleyici sayısını, yayıncılık başarısını, diplomasi yetkisini her programda arttırıyordu. Bu sayede TRT'de dokunulmazlık kazanıyordu. Brandt ise dokunulmazlığını başarısından aldığını bilerek çıtayı her programda biraz daha yükseltiyor, adeta kendi sınırlarını zorluyordu. Londra'ya da bunun için gelmişti. İngiliz Başbakanı Thatcher'la randevusu olduğunu öğrendiğimde şaşkınlıkla karışık bir hayranlık hissettiğimi hatırlıyorum. O son derece kendinden emin ve neşeli görünüyordu. BBC'dekilere Thatcher'a neler sorabileceğini danıştı ama eminim sorular zaten aklındaydı. Her zaman elzem soruları önceden hazırlar. Ancak söyleşi başladıktan sonra asıl ilginç soruları konunun cevaplarından süzer. Kaçamak cevap veriyorsa bir kez üsteler, hızlıca tersten sorar, olmuyorsa geçerdi. Thatcher röportajının öyküsünü sonradan kendisinden dinledim. Ağırlıkla Özal'dan konuşmuşlardı. Söz ekonomi politikalarına gelince Brandt, bu politikalar sonucu bir işsizler ordusu yaratıldığına değinip bu başarısızlık değil mi diye sormuştu. Thatcher da iyi yatırım. Bir süre sonra işsizliği ortadan kaldırır cevabını vermişti. Ancak TRT denetimi bu soruyu da beğenmemiş, dolaylı olarak Özal'ın eleştirildiğine hükmetmişti. Brandt yine önce gülmüş, sonra kızmış, direnmiş ama bu kez yenilmişti. O soru söyleşiden kazınmıştı. Thatcher röportajının kayda geçecek bir başka özelliği de Brandt'ın ekranda bacak bacak üstüne atmış halde görünmesiydi. Seyirciden bir başbakanın karşısında nasıl böyle oturur diye tepkiler gelmişti. Yere mi çömelseydim diye tepki gösteren Brandt, bu tepkiyi o güne dek iktidar karşısında ezik tavır gösteren, önünü ilikleyip hazır ola geçen muhabirlerin yarattığı alışkanlığa bağlamıştı. Kendisi onlardan değildi. Başbakan da işini yapıyor, ben de. Aramızda bir fark yok ki, önünde iyiliğin görüşündeydi. Resim. Brandt'ı Demir Lady ve Cemre ile birlikte bir odada görüyoruz. Şöminenin önündeler, ayaktalar. Sohbet ediyorlar. Thatcher bir şeyler söylüyor, elinde bir kitap var. Seyirci zamanla bu tavrı alışacaktı. İşin dedikodu faslına gelince en ilginci röportajdan sonra Başbakan'ın özel kalem müdürünün Thatcher'ın makyajcısı için Brandt'tan 25 sterlin istemesiydi. Thatcher Brandt'ın şaşkınlığını görünce dua et bu söyleşi için para almıyoruz senden diye espri yapmıştı. O söyleşte Cemre de ekipteydi. Thatcher ve Downing Caddesi 10 numaradaki tarihi başbakanlık konutunu görmek istiyordu. Söyleşten sonraki sohbette Thatcher onun elmas küpelerine takılmış, Kapalı Çarşı'dan olduğunu öğrendiğinde İstanbul programına Kapalı Çarşı durağına ekletmişti. Thatcher röportajı 4 Nisan 1986 Salı gecesi yayınlandı. Bülent Artık stüdyoyu Brüksel'den Ankara'ya taşımıştı. Programı ekibiyle birlikte yemekte izleyip birlikte kutlama alışkanlığına başlatmıştı. Programlar iyi çıktıkça keyifleniyor, her ayın ilk Salı gecesini ekran başında ekibi ya da arkadaşlarıyla bir tek atarak geçiyor, yanında değilse mutlaka Cemre'yi arayıp durumu rapor ediyor ve ertesi sabahtan itibaren müthiş bir enerjiyle yeni program için kolları sıvıyordu. Ankara'da işin başında Ali Kırca gibi bir ustanın TRT'nin en iyi ekibinin olmasının rahatlığıyla o sadece metnini ve röportajını düşünüyordu. Tipik bir yay burcu erkeği olarak yerinde duramayan bir karakteri vardı. Bu iş o özelliğini hepten parlatmıştı. Artık havaalanları evi gibiydi. O kıtadan bu kıtaya koşturuyor, Mart'ta Hawaii'de sürgünde olan Filipinlerin devrik lideri Ferdinand Marcos ve karısı Imelda ile Nisan'da Alman Başbakanı Helmut Kohl ile konuşuyor, Tel Aviv'den Moskova'ya dünya başkentleri arasında mekik dokuyarak yorulmak nedir bilmeden çalışıyordu. Bu çalışkanlığın hem ödülü hem bedeli kapıdaydı. 1986 yazında Brandt ailesi spor Mercedes arabalarıyla Büyükşehir'in 50 km güneyindeki Namur'a öğle yemeğine gitti. Hava sıcaktı. Nehir kenarında yemek yiyip şarap içtiler. Akşamüstü otobandan değil tali yoldan dönmeye karar verdiler. Ön koltukta oturan Cemre uyumuştu. Direksiyon diye Mehmet Ali bir anda uyku bastı. Mercedes öndeki arabaya şiddetle çarpınca uyandılar. İkisi de emniyet kemeri takmadığından ikisinin de yüzü cama yapışmış kan içinde kalmıştı. Bir anda burnu Cemre'nin dişleri kırılmıştı. Arkada Umur'un ayağı kırılmış, bakıcısı Gogoş'un boyun kemiği çatlamıştı. Ambulans geldi. Hastane yolunda Brandt nasıl uyudum, ailemi öldürüyordum diye ağlıyordu. Neyse ki hiçbirinde kalıcı bir sorun olmadı. Umur'la Gogoş'un kırıkları alçıya alındı. Cemre'nin dişleri yapıldı. Doktorlar Brandt'ın burnunun eğri görünce kazada olduğunu sandılar. Oysa burnu doğuştan yamuktu ve ucuz atlatmasına biraz da o yamukluğu borçluydu. Ameliyatla burun düzeltildi. Eskisinden de güzel oldu. İşin aslında bilmeyenler Brandt'ın ekran için burun ameliyatı olduğunu zannetti. O yılın Eylül ayında çıkan Erkekçe dergisi 100 ünlü kadına en çok etkilendikleri erkeği sordu. Listenin bir numarası Mehmet Ali Brandt oldu. Önceki yıl listede yer almayan Brandt 1986'da listeye zirveden dahil olmuştu. Başarı kadar etkili afrodizyak olmadığı bir kez daha anlaşılmıştı. Brandt 32. günde 1986 yılının Sedat Simavi Radyo TV ödülünü kazandı. 1987'de hem Avrupa Konseyi'nde yılın gazeteci seçildi hem TÜYAP Kitap Fuarı'nın halk ödülünü aldı. Nokta dergisinin Doruk'takilerinden biri oldu. 1988 başında Osmanlı Bankası'nın 200 bin liralık teklifini kabul ederek reklam filminde oynadı. İlk kez toplumun güvenini kazanmış bir gazeteci astronomik bir para karşılığı reklam filminde oynuyordu. Daha 3-4 yıl önce Milliyet Gazetesi'nin zirvesinde başarısız olup gözyaşları içinde Brüksel'e dönen o yeni gazeteci yine kendi küllerinden doğmayı başarmış, dipten hızla yeniden zirveye tırmanmıştı. Bedele gelince ilki Türkiye'deki her başarı sahibinin kısmetine düşen kıskançlık duygusuydu. Özellikle TRT içinde bir grup kendilerine tanınmayan imkanların kurum dışından bir gazeteciye bahşedilmesine öfkeleniyor, bir anda kişisel maharetiyle değil TRT'nin ismini ve iktidarın desteğini kullanarak kısa yoldan ünlü ve zengin olduğunu yayıyor, yapılan işlere dudak bükerken bir andın sendeleyeceğini anı kolluyordu. İkinci ve daha ağır bedeli ise evde ödeniyordu. Nasıl geçineceği soruları ve borç alacak hesaplarıyla geldikleri Brüksel'de vefa kavuşmuşlardı. Artık kendilerine ait bir apartman daireleri, iki arabaları vardı. Bir andın Milliyet yayın yönetmenliği sayesinde aylık gelirlerini katlamış, çok satar kitaplarının telifiyle de Beylerbeyi'nde yeni bir daire sahibi olmuşlardı. Ama Cemre hep yalnızdı. Umur neredeyse babasız büyümüştü. Gazetecilik koşusunda zaferden zafere koşarken oğlunun ilk 10 yılını yürümesini, konuşmasını, okula başlamasını, okumasını görememişti bir an. Umur o yıllara dönüp baktığında nadiren evde bulunan, bulunduğunda da hep meşgul olan, sürekli telefonda konuşan ya da daktilosu başında yazı yazan bir baba hatırlıyor. Eğlence diye anımsadığı ise babasının yazdıklarını turuncu renkli telefaks cihazıyla Türkiye'de bir numaraya yollamak. Ve tabii yazları birlikte gezip tatil yapmak. Türkiye'ye geldiklerinde babasının bir popstar gibi ilgi görüp imza dağıttığını görüyor, babasından ayrı bir Mehmet Ali Brandt olduğu hissine kapılıyordu. İlişkileri iyi değildi. Bütün yükü Cemre üstlenmiş, bakımıyla, eğitimiyle o ilgilenmiş, babanın yokluğunu hissettirmemeye çalışmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 265.